أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli İsra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini, hayat seyrini kaldığımız yerden, Tebuk gazvesinden devam etmeye çalışacağız bu dersimizde. Daha önceki derslerimizden hatırlayacağımız gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin fethinden sonra Huneyn gazvesi ve Taif kuşatması, ardından da Arabistan yarımadasında İslam devletinin varlığını iyiden iyiye hissettirmeye başlamasıyla çevre komşular, hatta İslam devletinin bu inanılmaz, kendilerine göre inanılmaz başarısını, yükselişini hazmedemeyen çevre ülkeler, krallıklar, melikler yavaş yavaş bazı şeyleri ciddiye almaya, üzerinde derin derin düşünmeye başlamışlardı. Gerçekten İslam devletinin yükseliş grafiği, çevre ülkeleri, özellikle Bizans'ı, Roma'yı yani korkutacak nitelikteydi gerçekten. Daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik hatırlayacağım üzere. Ebu Süfyan henüz Müslüman olmadan önce Bizans'a ve Bizans'ın liderine Kayser'e yani Hirak'la gittiği zaman bazı şeyler konuşmuşlardı kendi aralarında. Peygamber aleyhisselamın şahsiyetiyle ilgili, Müslümanların yapısıyla ilgili, Müslümanların kendi içinde liderlerine olan bağlılığıyla ilgili, dinleriyle ilgili, dinlerin gelişim süreciyle ilgili bir takım diyaloglar, konuşmalar geçmişti. İşte bugün dersimizde bahsedeceğimiz Tebuk gazvesi de Hirak'ın Bizans melikinin, Bizans Kayseri'nin işte bu konuşmalardan sonra, aradan yıllar geçtikten sonra bile gerçekten Peygamber aleyhisselam ve onun davasını durdurma yollarını aramaya yönelik olarak yapılan bir gazve olarak göreceğiz. Evet, Tebuk gazvesi. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde özellikle bu savaş öncesinde, bu savaş sırasında ve bu savaş sonrasında meydana gelen bir takım olayların Tevbe suresinde özellikle çokça zikredildiği bir gazvedir Tebuk gazvesi. İsim olarak geçmese dahi ayetlerin nüzul sebebi, ayetlerin anlatış biçimi bize bu gazvedeki olayların gerçekten bizi ne kadar ilgilendirdiğini, bizim bu olaylardan ne kadar ders almamız gerektiğini açıkça ifade eden mesajlar içermektedir Tevbe suresi. Yeri ve zamanı geldikçe sureler içerisinde gezinmeye, ayetlerden pasajlar sunmaya çalışacağız elbette. Ancak konumuz Tebuk gazvesi ve bununla ilgili bir takım olaylar. Evet, kıymetli dinleyiciler, Tebuk gazvesi hicretin 9. yılında meydana geliyordu. Recep ayında meydana gelen bir gazve. Sebebi hakkında farklı rivayetler bize nakledilmekte. Mesela bunlardan bir tanesi şöyle. Rumlar, Şam ve onun yakınında bulunan Ma'an adındaki yerleşim merkezlerine bu civara vali tayin ettikleri bir şahıs vardı. İsmi pek fazla söz konusu değil ama söylemekte de bir beis görmüyoruz. Söylemekte fayda varsa eğer şayet söyleyelim. Bu Bizans'ın yani Romalıların tayin etmiş olduğu bu valinin ismi Ferve bin Amr el-Cüzami'ydi. Cüzam kabilesine mensup bir valiydi. Vali tayin edildikten, Müslümanların Arabistan Yarımadası'nda gelişmelerini duyduktan sonra bu vali, Bizans valisi Müslüman oldu kendi tercihiyle. Müslüman olunca devletin valisi, Bizans ülkesinin valisi Müslüman olunca hazmedilmedi. Önce görevden alındı, sonra tutuklandı, daha sonra da idam edildi ve öldürüldü. Müslüman olmasını tabi Peygamber aleyhisselam duymuştu. Müslüman olduktan sonra bu fert, İslam devletinin, İslam toplumunun da bir ferdi, bir üyesi haline geliyordu ister istemez. Dolayısıyla bu valiye uzanan bir el, aynı zamanda İslam'a da uzanılmış kabul ediliyordu. Peygamberin çevresinde kümelenen Müslümanlardan bir fert olarak algılanıyordu bu vali. Ve öldürüldüğü zaman da Müslüman birisi öldürülmüştü. Peygamberin ve Müslümanların da buna sahip çıkmaları gerekiyordu. İşte Tebuk gazvesi buna yönelik olarak tertiplenmiş, hazırlanmış bir gazvedir. Bunun için hedef seçilmiş bir gazvedir. Yani bir Müslümanın kanının ne kadar kıymetli olduğunu, Müslüman toplum içerisinde inancı uğruna öldürülen bir Müslümanla inancı uğruna öldürülen bir toplum arasında farkın gözetilmediğinin işaretiydi bu. Ve Peygamber aleyhisselam bu valinin Müslüman olmasından sonra öldürülmesinden dolayı bir savaş ilan ediyordu. Tıpkı hatırlayalım, Mute gazvesi de aynı gerekçelerle yapılmıştı Hristiyanlara karşı. Bir başka gerekçeden söz edilir. O da bu gerekçeyi, az önce söylediğimiz savaş sebebini pek fazla aykırı değil, bu savaş sebebine pek fazla aykırı olmamakla birlikte biraz daha meseleyi açması açısından, anlatması açısından zikredilmeye değer zannedersem, o da şu: Bizanslılar İslam'ın gelişme grafiğini gerçekten kendileri açısından korkunç bir derece ulaştığını fark ettikleri zaman Cüzzam, Lahm, Gassan kabilelerini yanlarına alarak İslam'ı yok etmek istiyorlardı. Çünkü çok iyi biliyorlardı, Mute gazvesinden de Müslümanlarla dirsek teması haline gelmişlerdi. Ve Müslümanların durumlarını çok iyi biliyorlardı. Hiraklı'nda, Bizans emiri Hiraklı'nda Ebu Süfyan'la yapmış olduğu daha önceki konuşmalardan da mesele biraz daha net anlaşılıyordu. Ve bütün olayların birikimiyle şu sonuç ortaya çıkmıştı. Evet, eğer Müslümanların önüne bir set çekilmezse, onlara dur denilmezse, Müslümanlar yakın bir gelecekte gelecekler ve Bizans İmparatorluğunu da alaşağı edecekler, tahtı elden alacaklardı. İşte bu gerekçeyle Müslümanların kendileri için korkulu bir rüya olmaya başlamasından dolayı Bizanslılar çevre kabilelerle işbirliği yapmak suretiyle İslam'ı ve dolayısıyla Müslümanları Arabistan Yarımadası'nda etkisiz hale getirmeye çalışıyorlardı. Tabii bu bir tarihi vakadır. Tarih sadece bir vakanın belli bir zaman ve mekanda meydana gelmesinden ibaret değildir. Tarih sürekli tekrar ede gelen bir süreçtir kıymetli dinleyiciler. Ve dolayısıyla Bizans'ın İslam'a ve Müslümanlar olan düşmanlığının gerekçesi dün neydiyse, bugünün de Bizans uzantısı olan ülkelerin, başta Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, yani Afrika, Asya ve Uzak Doğu'daki birçok ülkeyi sömüren emperyalist güçlerin de niyetleri aynıdır. Ne zaman ki kendilerinin aleyhine büyüyen bir tehlike gördükleri zaman, ne zaman ki kendi taçlarının, tahtlarının alaşağı edileceği tehlikesini sezdikleri zaman, işte hemen mutlaka zinde güçleri yardıma çağırır, çevre ülkelerle işbirliğine gidilir, ittifaklar, itilaflar yapılır, paktlar kurulur ve o gücün yok edilmesi için ne gerekiyorsa yapılırdı. Bunun ilk örneği değildi Bizans'ın peygamber devletine karşı tutumu. Son örneği de değildi. Günümüzdeki örneklerinden de net bir şekilde anlaşılabilir zannedersem. Evet, ne zaman İslam bir ülkede konuşulmaya başlandı, ne zaman bir ülkede Müslümanlar kendi inançlarının damgasını vurdu memlekete, o topluma artık Kur'an hakim olmaya başladı, sünnet hakim olmaya başladı ise, mutlaka o devlet üzerinde bir takım çıkarları olan ya da çıkarlarını paylaştıran devletler hemen harekete geçerler, işbirliği yaparlar, kendi aralarındaki düşmanlıkları bir çırpıda unutuverirler ve tek gayeleri Müslümanları o ülkede etkisiz hale getirmektir. Amaç buydu. Zaman zaman da o ülkelerin içerisinde bulunan bir takım gafil yöneticiler de ülkelerindeki İslami gelişmeden rahatsız olarak birilerini bir yerlere de şikayet etmeyi ihmal etmezler. Evet, Bizans'ın durumu da aynıydı. Beklemenin artık bir manası yoktu. Peygamberin kurmuş olduğu Medine'deki İslam devleti birkaç yıl içerisinde baş döndürücü bir hızla gelmiş, Bizans kapılarına kadar dayanmış, Hristiyanlara meydan okuyacak kadar Mute'de, meydan okuyacak kadar gelişmiş ise bu hareket, öyleyse bu hareketin başının ezilmesi gerekiyordu. Evet, gerçekten Bizanslılar bu şartlar altında işbirliği yaptı çevre kabileler ve ülkelerle. Ve öylesine bir saldırı hazırlığı içerisine girdiler ki ve de öylesine bir gözdağı vermeye başladılar ki Medine İslam Devleti'ne, Müslümanlar da ister istemez bu Bizans'ın yapmış olacağı ya da yapacağı hareketten tedirgin olmaya başlamışlardı. Ve Bizans tehlikesi öyle bir boyuta ulaşmıştı ki her kıpırdanmayı, her hareketi, her gürültüyü, patırtıyı Müslümanlar artık savaş zannediyorlardı. Kendileri küçücük bir devlet, daha yeni doğmuş, yeni büyümeye başlamış, yeni sürünmeye başlayan bir ülke Medine İslam Devleti. Oysa kendilerine karşı saldırıya geçecek olan ülke, asırların, nesillerin ülkesi İmparatorluğu Bizans, süper güç. Ve gerçekten korkmuşlardı. Bizans saldırılarının Medine İslam toplumu içerisinde meydana getirdiği tedirginliğin had safhaya ulaşması bakımından bir örnek olsun diye şunu zikretmekten geçmeyeceğim. Bakınız, böyle basit bir olayın olmadığını buradan da öğrenmiş olacağız. Hazreti Ömer anlatıyor. Müslümanların özellikle Tebuk gazvesine tabi aylardan önce başlaması tabiydi. Bu savaşın konuşulduğu, Bizans saldırılarının konuşulduğu bir dönemde benimle nöbetleşe gidip peygamberden ders dinleyen bir arkadaş vardı diyor Hazreti Ömer. Nöbetleşe gidip öğreniyorduk bir şeyler. Birimizin gitmediği zaman giden gitmeyeni öğretiyordu ve geliyordu bu şekilde. Bir nöbetleşme tesis etmiştik. Sıranın nöbetçi arkadaşımda olduğu o gün arkadaşım koşa koşa geldi, kapımı çaldı. Kapıyı açtım ve öylesine şiddetli, heyecanlı bir şekilde kapıyı çalmıştı ki kapıyı açar açmaz hemen sordum. Ne oldu? Acaba Gassanlar mı geldi? Gassanlar Medine'yi bastı diye hemen sordum diyor. Tabi gelen sahabi farklı bir şeye haber verecekti. Peygamberin hanımlarından ayrıldığı bir olayı haber verecekti. O dönemde Peygamber aleyhisselam hanımlarından ayrılmıştı. Boşandığını zannediyordu Müslümanların bir kısmı. Gelen Hazreti Ömer'in arkadaşı da öyle zannediyordu sahabi. Peygamber hanımlarını boşadı zannediyordu. Hanımlarını boşadığına dair haberi Hazreti Ömer'e getirdiği zaman Hazreti Ömer haberin mahiyetini öğrenmeden önce ne oldu? Gassanlar yani Bizanslar mı bastı Medine'yi diyerek bu tedirginliğini ifade ediyordu. Tabi arkadaşı daha kötüsü oldu demek suretiyle meselenin korkunç boyutunu da izah ediyordu. İşte kıymetli dinleyiciler, bu olay Bizans'ın Medine'ye yapacağı olan bu saldırının gerçekten Müslümanlar üzerinde ne derece tedirginlik meydana getirdiğini ifade etme bakımından herhalde kafi bir örnektir. Ve Peygamber aleyhisselam Bizans'ın bu hareketini, bu saldırı ihtimalini göz önüne alarak Müslümanları savaşa hazırlanmaları için teşvik etti. İlk defa Peygamber aleyhisselam Müslümanlara hedefi belirliyordu. Gidecekleri yer Şam'dı. Medine neresi, Şam neresi? Arada yüzlerce kilometrelik bir mesafe var bugünün birimleriyle. Ve gerçekten Peygamber aleyhisselamın Şam'a yapmayı düşündüğü ve Müslümanlara da hedefini bildirmiş olduğu bu seferin zamanı da çok aksiydi. Yol uzundu. Yüzlerce kilometrelik bir yoldu. Mevsim çok sıcaktı üstelik. Görülmemiş bir derecede sıcaklık vardı. Daha da kötüsü, Müslümanlar yıllardır rahat bir nefes alamamışlar. Doyasıya karınlarını doyuramamışlar. Tarlalarından, ziraatlerinden, bahçelerinden güzel bir verim elde edememişler. Olacak ya, bu senede gerçekten hasılat mükemmel. Verim, rekolte düzeyi çok yüksek. Ama gel gör ki Rabbim böyle bir imtihan irade buyurdu. Müslümanlarla münafıkların birbirlerinden ayrılması için böyle bir ölçü şart idi. Ve sıcak bir mevsimde, gölgenin her an arandığı bir mevsimde ve de hasılatın dört gözle beklendiği, bugün yarın hemen meyvelerin toplanmaya başlanacağı bir zamanda ve de kilometrelerce uzaktaki Şam diyarına yapılacak bu seferde de Müslümanlar iyice düşünmeye başlamışlardı. Ve hazırlıklar başladı. hiçbir mazeret, hiçbir olumsuz ortam Müslümanları Allah ve peygamberinin bir emrinden, hele ki cihat emri gibi bir emrinden alıkoymaya yetmezdi. Ve Müslümanlar öncelikle mallarını ortaya koydular. Evet, Tebuk Savaşı'nda az önce de söylediğimiz gibi gerçekten mübalağa etmeden söylemek gerekirse Müslümanlarla münafıkların ayrılmaya başlandığı bir dönüm noktasıydı. Özellikle mal konusunda bu biraz daha bariz bir şekilde ortaya çıkar. Artık Müslümanların inançlarını ortaya koyma noktalarından birisi gelmişti. Ebu Bekir malının tümünü getirip cihat yoluna infak ediyordu. Ne bıraktın diye Allah Resulü sorduğu zaman da Allah ve Resulünü geride bıraktım, çoluk çocuğum onları bıraktım diyordu. Ve geriye dönüp bakmıyor mal olarak. Tabi arkasından Hazreti Ömer malının yarısını getiriyordu. İslam ordusunun donatılması tecizi için. Hazreti Ömer'e Peygamber aleyhisselam aynı şekilde soruyordu. Ne bıraktın? İşte bu malın yarısı gibi bir miktarını da geride bıraktım. Yarısını da böyle getirdim diyor. Hazreti Ömer diyor ki, ben diyor Ebu Bekir'in o gün malının tümünü infak etmesi ve geride de Allah ve Resulünü bıraktım demesini gördükten sonra anladım ki ben hiçbir zaman Ebu Bekir'e ulaşamayacağım. Evet, Ömer diyen bunu. Ben hiçbir zaman Ebu Bekir'e ulaşamayacağımı o gün anladım diyor. Ve Osman aynı şekilde mal varlığının büyük bir bölümünü İslam ordusunun donatılması için silah ve tecizi için ortaya getirmiş koymuştu. Ve Müslümanlar birbirlerine bu şekilde yardımcı olmaya başlamışlardı. İslam ordusunun sayısı 30 bine dayanıyordu. Müslümanların sayısı 30 bin civarındaydı. Bu insanların silahlarını, vasıtalarını temin etmek de kolay olmayacaktı. Müslümanlar elbette mallarını ortaya koymasını bileceklerdi. Ve Müslümanlar şunu hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini bir kez daha anladılar. Mallarından vazgeçemeyen bir toplum canlarından hiçbir zaman vazgeçemez. Bu bir parola ya da bu bir slogan olarak benliklerimize yerleşsin lütfen. Mallarından vazgeçemeyen insan ya da Müslüman canlarından hiçbir zaman vazgeçemez. Ve Müslümanlar bunu gösterdiler gerçekten. Mallarının tümünü getirip ortaya koydular. Ve bu ordunun nüfusu 30 bine dayanmıştı. Tabi bir kısmı binek vasıtası ve silah bulamadıkları için dönüp ağlıyorlardı. İmkan da bulamamışlardı. Masraflar artık had safhaya çıktığı için herkes teçhiz edilemiyordu. Herkese binek vasıtası ve teçhizat bulunamıyordu. Bulamayanlar da dönüp ağlayıp gidiyorlardı. Tüh iyi oldu. Zaten böyle bir şey de bekliyordum dememişlerdi. Cihada katılmadıklarından dolayı hüngür hüngür ağlayıp dönen Müslümanların sayısı vardı bir miktar. Ve Müslüman ordusuna bakıyoruz. 30 bine dayandı demiştik. Gerçekten bu ne muazzam ordu ki bundan 8 sene ya da 7 sene önce Müslümanlar Bedir'e ilk çıktıklarında 300 küsür kişi çıkmıştı. Birkaç kişi hariç ordunun %90'ında deve, at yoktu. Silah mızrak pek azdı. Uhud'a çıktıklarında münafıklardan başka 700 kişi kalmıştı Müslümanlar savaş meydanında. Hendek'e çıktıklarında 3000 kişiydi. Mekke'yi fethetmeye geldikleri zaman 10.000 kişi, Huneyn'de 12.000 kişi ve bir bakıyoruz bir sene sonra Tebuk'te, Tebuk Savaşı'nda 30.000 kişilik bir ordu. Dile kolay. Böyle bir gelişme var elbette. Ve özellikle bu savaşta Peygamber Aleyhisselam'ın direktifi savaştan geri kalınmayacaktı. Herkes bu savaşa katılacaktı. Bazıları yan çizmeye başladılar. Birazdan o konuya temas edeceğim. Özellikle münafık grup. Tabi Müslümanların içerisinde de savaştan geri kalan, mazeretli veya mazeretsiz olarak savaşa katılamayan, katılmak istemeyen insanlar da vardı. Mesela Ebu Haysem'e ilk etapta katılmamıştı. Daha sonra İslam ordusu Medine'den ayrıldıktan bir süre sonra kendi kendine düşündü. Peygamber ve Müslümanlar şu anda sıcağın altında, güneşin altında terliğe terliğe giderken Ebu Haysem'e kendisinden bahsediyor. Ebu Haysem'e de böyle Medine'nin gölgeliklerinde yatsın öyle mi? Deyip hemen fırladı ve orduya yetişmişti. Ebu Zer de arkadan tek başına giden bir neferdi. Ve yükünü sırtına omuzlamış giden bir kişiydi. Allah Resulü Ebu Zer'in tek başına orduya yetiştiğini gördüğü zaman şu ifadeyi, sanki Ebu Zer'in hayat grafiğini çizen şu ifadeyi de hemen anlatıyordu. Ebu Zer yalnız gezer, yalnız yaşar ve yalnız ölür. Gerçekten Ebu Zer böyleydi. Yalnız geziyordu, yalnız yaşıyordu. Tebuk gazvesine de yalnız geliyordu. Vefat ettiği zaman da yalnız vefat etmişti. Defnedecek kimsenin olmadığı bir ortamda vefat etmişti Ebu Zer. Ve böyleydi. İşte bunlar Tebuk gazvesinin bir takım manzaraları. Ancak işin gerçekten dehşet yanı var. Tebuk gazvesiyle özdeşleşen, Tebuk gazvesi denince hemen Müslümanların aklına gelmesi gereken kişiler vardı. Ka'b bin Malik, Hilal bin Ümeyye, Murare bin Rebi adındaki inançlarından, takvalarından, cihat şuurlarından zerre kadar şüphe edilmeyecek bu üç şahıs nedense nefislerine yenilmişler ve Medine'de çakıla kalmışlardı. Ve tabi daha sonra tekrar döneceğiz bu üç kişinin durumuna. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde de bu üç şahıs üzerinde sürekli durulur. Bunların konumu bizim için de Müslümanlar için de gerçekten ibretle dolu bir takım şeylerle geçecek elbette. Bunu da biraz sonra tekrar temas edeceğiz. Yalnız bu üç şahısın mazeretsiz olarak gerçekten Medine'de kalmaları, cihad ordusuna, Tebuk gazvesine katılmamaları Kur'an'ın üzerinde önemli durduğu bir olay. Ve Müslümanlar gitti. Ordu hareket etti, Medine'den çıktı. Hem de belki de bir ay sürecek yaklaşık bir yolculuk. Müslümanlar gittiler. Bizans gibi bir orduya meydan okumaya gittiler. Ve de gittiler, baktılar ki Bizans ordusu pek bir savaş hazırlığında değil. Daha doğrusu çekilmiş, Müslümanların büyük bir güçle kendilerinin üzerine geldiğini fark ettikleri zaman çekilmişler ve savaş yapmaktan vazgeçmişler. Belki de savaşma cesaretleri olmamıştı. Ve Müslümanlar boy gösterisine bulundular. Hedeflerine ulaştılar bir noktada. Özellikle Bizans hükümdarı Hirakl'ın durumdan haberdar olmasından sonra da pek bir şey değişmedi. Savaş olmadı yani, bunu söylemeye çalışıyoruz. Allah Resulü ashabını topladı. Onlara durumu izah etti. Müşavere etti. Dönelim mi, kalalım mı? Tabii sahabeden büyük bir bölümü Allah Resulüne eğer Allah emrediyorsa kalalım. Yoksa müşavere ise o zaman gidelim teklifinde bulunmuştu. Ve müşavere sonucunda dönülmeye karar verildi. Savaş yapılmadı ancak bazı kabileler, bazı ehli kitaptan Hristiyan olan bazı kabileler cizye bağlandı. Bir vergi türüdür cizye ve bu cizye vermek suretiyle İslam devletinin himayesinde yaşamayı kabul ettiler. İslam devletinin hükümranlığını, egemenliğini de kabul etmek şartıyla tabii. Sadece Tebuk gazvesi sırasında Halid bin Velid'in komutasında bir birlik, Dûmetül Cendel hükümdarı Ukeydir adındaki şahsı yakalayıp peygambere getirmiş Halid bin Velid. Bu olay da diğer kabilelere bir ders niteliği oldu gerçekten. Çünkü güçlü bir kabileydi. Ukeydir de, bu kabilenin reisi Ukeydir de güçlü bir komutandı, reisti. Pek fazla yakayı ele verecek bir tip değildi. İşte bu kabilenin de artık yola gelmesiyle, Müslümanlara artık evet demesiyle, boyun bükmesiyle, boyun eğmesiyle birlikte diğer kabileler de kendilerini bu kabileyle ölçtüler. Ve bunlar eğer boyun büktüyse biz hayda hayda boyun bükeriz gibi bir sonuç ortaya çıktı. Bunun dışında da fazla bir çatışma olmadı ve Müslümanlar Medine'ye geri döndüler. Tabi bu Tebuk gazvesi savaş yapılmadan sonuçlanmış bir gazve. Bizans'a gözdağı verme hedefiyle neticelenen bir gazve. Ancak bu Tebuk gazvesinin perde arkasında İslam toplumu içerisinde sürekli çıban başı olan münafıkların da artık foyalarının ortaya çıktığı bir gazve niteliğindedir. Münafıklar bu Tebuk gazvesi öncesi ve sonrasında da sahneye çıkmışlardı. Hele ki İslam'a yeni girenlerden de faydalanmak istediklerinden dolayı, evet İslam'a yeni girenler de vardı çünkü ordunun içerisinde, onlardan da istifade ediyorlardı. Kimisi kerhen Müslüman olmuş, istemeyerek Müslüman olmuş ya bunların, bunlardan da istifade ederek artık kendi borularını öttürmeye çalışıyorlardı. İşte bundan dolayı üç aşamada münafıklar sahneye çıkmıştı. Birincisi, seferberlik sırasında kendilerini gösterdiler. Orduya katılmak istemediler. Katılmak isteyenleri vazgeçirmeye çalıştı Medine'de, İslam ordusu henüz savaşa başlamadan önce. Münafık reislerinden birisi mesela, yanılmıyorsam ismi Cid bin Kays'tı. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a geliyordu ve şunu açıkça söyleyebiliyordu, bu cesareti bulabiliyordu. Diyordu ki, bak diyor, ben nefsime düşkün birisiyim. Gittiğimiz memleketin sarışın kadınlarını gördüğüm zaman ben fitneye düşerim. Beni fitneye düşürme diyordu. Peygamber'e bunu söylüyordu ve mazeret olarak bunu anlatıyordu. Beni muaf tut savaşa katılmaktan. Çünkü nefsime yenik düşebilirim. Fitneye düşerim. Kadınlara olan düşkünlüğümden dolayı. Böyle bir ifadeyi Kur'an bakınız şöyle eleştiriyordu. Tevbe suresi 49. ayette. Onlardan bir kısmı bana izin ver ve beni fitneye katma der. Haberin olsun, onlar fitnenin ta içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem o inkar edenleri mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır. Evet, kimisi de gücümüz yetseydi sizinle savaşa çıkardık. Ama ne yazık işte üzülerek maalesef gücümüz yetmiyor savaşa diyerek yalan söylemişler ve Medine'de kalmayı tercih etmişlerdi. Rabbimiz Tevbe suresinin 46. ayetinde de bunlar hakkında şöyle buyuruyordu. Eğer savaşa çıkmak isteselerdi herhalde ona bir hazırlık yaparlardı. Ancak Allah savaşa gönderilmeleri çirkin gördü de ayaklarını doladı ve onlara siz de oturanlarla birlikte oturun denildi. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir diyordu. Münafıklardan bir kısmı yine İslam ordusunun savaş hazırlıkları sırasında sıcaktan şikayet ediyordu. Mevsim çok sıcak olduğu için gelemeyiz. Hararet fazladır diyorlardı da Rabbimiz de onlara karşı Tevbe suresinin 81. ayetinde şöyle buyuruyordu. Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Ah bir kavrayıp anlasalardı ya. Evet, münafıkların savaş hazırlıkları sırasında öyle veya böyle savaşa katılmamak için arz ettikleri mazeretlerden birkaçı. Havanın sıcak olması, kadınlara olan düşkünün fitneye düşürülme tehlikesi güya ya da diğerlerinin söylediği gibi savaş maharetlerinin olmayışı. Orduya katıldı bir kısmı gerçekten. Her zaman olduğu gibi belki ganimet elde ederiz, belki biraz gelir elde ederiz de köşeyi dönmenin yollarını ararız dediler. Ordunun içerisine girdiler ve bu girenler de demin okuduğum ayet-i kerimede de belirtildiği gibi fitne çıkarmaya başladılar. Ve Müslümanların Rumlara karşı dayanamayacaklarını zannederek kötü haberler yaymaya başladılar. Kendi liderleri Medine'de Abdullah bin Übey'in krallığını da yavaş yavaş hazırlıyorlardı. Çünkü kendilerinden gayet eminlerdi. İçlerinde duygu şuydu. Gideriz, Müslümanlar zaten yenilir. Yenilmese bile peygamber öldürülür, peygamber ya da biz öldürürüz. Dolayısıyla 9 sene önce peygamber Medine'ye geleceği zaman krallığa hazırlanan fakat bir türlü bu krallığı elde edemeyen Abdullah bin Übey'in de krallığı kesinleşmiş ve garanti olmuş olur. İşte bundan dolayı peygamber aleyhisselama bir suikast düzenlediler. Bir münafık çete, bir grup peygamberin yolunda gizlenmiş bir çukur hazırlamak suretiyle peygamber bu çukura vardığı zaman aniden çevresini kuşatıp bu çukura yuvarlamayı ve onunla ilişkiyi kesmeyi düşünmüşlerdi. Oysa Rabbimiz her zaman peygamberini koruyacaktı. Böylesi komplocılardan ve korumuştu gerçekten. Rabbimiz bu konuda da Tevbe suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyordu. Allah'a and içiyorlar ki o inkar sözünü söylemediler. Oysa andolsun onlar küfür sözünü, İnkar sözünü söylemişlerdir ve Müslümanlıklarından sonra küfre, inkara sapmışlardır. Ve erişemedikleri bir şey yeltenmişlerdir. Yani peygamberin öldürülmesine. Oysa intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azapla azaplandırır. Onlar için yeryüzünde bir koruyucu dost ve bir yardımcı da yoktur. Evet, Müslümanların bu niyetleri de açığa çıkmıştı. Rezil rüsva olmuşlardı. Oysa gizlenmesi gereken bir düşünceydi ya, ama Allah hepsini açığa çıkarmayı ahdetmişti zaten. Yalnız bununla da kalmadı münafıklar. Medine'ye döndükten sonra da komplolarına devam ettiler. Hadis-i zatında Peygamber aleyhisselam Medine'den çıktığı zaman münafıklar bir mescit inşa etmişlerdi. Mescidi bitirmeseler dahi mescidin Tebük'ten dönünceye kadar Medine'de İslam toplumu içerisinde olumsuz yöndeki etkisini meydana getirsin diye peygamberi çağırmışlar. Bu mescitte namazı kıl ve öyle Tebük'e çık diye peygambere teklif etmişler. Peygamber aleyhisselam da Tebük dönüşü bu işi gerçekleştirelim demiş ve Tebük gazvesine koyulmuştu, gitmişti. İşte münafıklar mescitlerini, ki Kur'an literatürüyle, Kur'an ifadesiyle Mescid-i Dırar, Dırar Mescidi adıyla adlandırılacak bu mescidi Peygamber aleyhisselam için hazırlamışlar. Peygamber çünkü orada namaz kıldığı zaman onaylanmış olacaktı. Tescil edilmiş olacaktı. Bu mescitte Müslümanlar da namaz kılmasının bir mahsuru yoktur diye tescil edilmiş olacaktı peygamberin namaz kılmasıyla. Ve Peygamber aleyhisselama bu teklif geldiğinde peygamber vahiy gelmesi suretiyle namaz kılmaktan, kıldırmaktan son anda vazgeçirildi. Dırar mescidiydi. Çünkü niyetler farklıydı. Mescitti ismi, namaz kılınacaktı içeride. Bunun için yapılmıştı. Bu amaca yönelik olarak yapılmıştı. Ama Peygamber aleyhisselama gelen emir bunun yıkılmasına yönelikti. Ve peygamber gerçekten görevlendirdiği birkaç sahabiyle bu mescidi yıktırdı. Efendim, peygamber niye cami yıksın? Hani günümüzde cami yıkan insanlara böylesine bir düşmanlık besleriz ya. Tabii yanlış anlaşılmasın. Peygamber nasıl cami yıkar? Evet, gerçekten eğer mescidin yapılma gayesi, eğer mescidin yapılış amacı Allah ve Resulünün emirleri değil de başkalarının emir ve direktifleri, başkalarının emir ve yasaları anlatılsın, ilan edilsin, söz konusu edilsin, gündemde tutulsun, anlatılsın diye mescit yapılırsa, bu mescidi dün peygamber yıktığı gibi bugünün Müslümanlar da elbette yıkmak zorundadırlar. Bu bir görevdir. Mescid-i Dıran'ın özelliği neydi? Amaç namaz kılmak değildi sadece. Müslümanların arasında tefrika koymaktı. Evet, peygamber de namaz kıldırmak suretiyle tescil edilecekti. Onaylanmış olacaktı mescit olduğu ve namaz kılmanın mahsur olmadığının tescili olacaktı. Ama arkasındaki hedef farklıydı. Müslümanları kamplara bölecekti. Ya da bu mescitte peygamberin sözü geçmeyecekti. Ve peygamber bu camiyi yıkıyordu. Sahiden peygamberin bu mescidi dırarı yıkması karşısında şöyle kendi kendimize bir soru soralım isterseniz Müslümanlar. Evet kıymetli İsra dinleyicileri, peygamber farklı amaçla yapılan bir mescidi eğer yıkmayı taahhüt etmişse, yıktırmışsa, yıkma konusunda da zerre kadar bir taviz vermemişse, kimsenin gözünün yaşına bakmamışsa, kimseden de çekinmemişse, ya fuhuşun, pisliğin, Allah'a isyanın, dinle alay edilen bir mekanın yıkılması, tahrip edilmesine ne dersiniz? Çünkü Hazreti Ömer içki içilen, içki satılan bir dükkanları yıkmış yakmıştı. Hatta bazı rivayetlere göre Hazreti Ömer bazı köyleri özellikle toplumsal bir boyut haline geldiğinden dolayı fuhuş ya da içki, kumar gibi haramlar köyleri boşaltmış ve yaktırmıştı. Peygamber gerçekten Mescid-i Dırar'ı yıkmışsa Allah adını anılmamasından dolayı ya da yanlış anlaşılma ihtimalinden dolayı yıktırmışsa farklı mekanlar, Allah'a isyan edilmesi için kurulmuş, tesis edilmiş mekanlar elbette bundan daha önemli bir derecede yıkılmaya layık olacaktır. Yalnız burada Peygamber Aleyhisselam'ın münafıklara karşı takındığı tavır da gerçekten dikkate değer. Hatırlayacağımız üzere Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'ye vardığı ayak bastığı ilk günde gerek Uhud Savaşı'ndaki taktikleri, gerek Kaynuka Gazvesi'nde Abdullah bin Übey'in taktikleri, gerek Peygamber Aleyhisselam'ın eşi, validemiz, anamız Hazreti Ayşe'ye atılan iftira hadisesi, gerekse Müslümanları ırkçılık taassup vasıtasıyla birbirine düşürme gayretleri, gerekse peygambere bir takım suikast teşebbüsleri, evet bütün bunlarla birlikte nedense Peygamber Aleyhisselam münafıklara açık bir tavır koymuyordu. Ve bu gerçekten önemli bir nokta. Peygamber Aleyhisselam Beni Müstalik gazvesi dönüşünde olacaktı, hatırlayacağımız gibi Hazreti Ömer'in bunlardan birkaçını öldürme izni istemesi üzerine Peygamber Aleyhisselam ne diyordu? Yani diyordu, memlekette peygamber arkadaşlarını öldürüyor diye yaygara çıkmasına müsaade edelim. Evet, önemli olan nokta buydu. Çünkü Müslüman geçiniyordu. Dille de dahi olsa Müslüman geçindiklerinden dolayı Peygamber Aleyhisselam bunlara karşı bir şiddet eylemine girişmiyordu. Tabi belli bir zamana kadardı bu. Münafıkların tavırları da gerçekten aşama aşama gidiyordu. Mesela Peygamber Aleyhisselam Medine'ye ilk geldiğinde bekle gör politikası izlediler. Bekleyelim görelim bakalım nereye kadar varacak. Daha sonra olmadı. Gizli ittifaklar peşine düştüler. Yahudilerle ve müşriklerle. Olmadı. İftiralar atılmaya başlandı. Müslümanların önderi, rehberi Peygamber Aleyhisselam'ın aile hayatıyla ilgili iftiralar ortaya çıkarmaya başladı ki toplum dejenere olsun veya dağılsın. Olmadı. Mescid-i Rar'la uzlaşma girişiminde bulunuldu. Kendilerine has bir mescid, bir merkez yaparak Müslümanları buradan vurmaya yeltendiler. Ve bunların bu tavırları böyleyken Peygamber Aleyhisselam da elbette aşama aşama bunlara tavır gösteriyordu. Önce güzel davrandı. İltifatlarda bulundu. Mesela Beni Kaynuka gazvesinde Kaynuka Yahudilerini Medine'den sürgün edeceği zaman Abdullah bin Übey münafıkların reisi peygambere gelip yardımda bulunuyordu. Yani referans gösteriyordu Yahudilerin affedilmesi için. Ve peygamber ona iltifat olsun diye, belki kalbi biraz daha yumuşar diye iltifat ederek ricasını kabul ediyordu. Ve Peygamber Aleyhisselam en azından amelleriyle münafıkları baş başa bırakarak onların hiçe sayma taktikleri denedi zaman içerisinde. Fakat sonuç olarak da onların ölülerine bile saygı göstermeme şeklinde bir taktik ortaya çıktı. Tebük dönüşünden sonra münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in ölmesi üzerine Peygamber Aleyhisselam'dan namaz kılmasını istediler. Peygamber Aleyhisselam da namaz kılmaya yeltendi. Hatta kendi cübbesinin hırkasını bile Abdullah bin Übey'e, Übey'in üzerine örttü, rivayet edilir. İşte bu taktik Peygamber Aleyhisselam'ın Allah'ın ayetiyle, Allah'ın hem de şiddetli bir ayetiyle muhatap olmasının sebebi olmuştu. Çünkü Rabbimiz artık Peygamber Aleyhisselam'ın bu davranışı üzerine şöyle buyuruyordu. Tevbe suresi 84. ayetinde. Onlardan ölen birinin namazını hiçbir zaman kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulüne karşı inkara saptılar ve fasık kimseler olarak öldüler. Evet, Peygamber Aleyhisselam'ın münafıklara karşı takındığı son tavır buydu. Onları adam yerine koymayacaktı. Ne dirilerini ne de ölülerini. Öldükleri zaman namazlarını kılmayacaktı. Öldükleri zaman mezarları başında bulunmayacaktı. Haklarında bağışlanma istemeyeceklerdi. Sen onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için 70 kere bağışlanma dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz diyordu Tevbe 80. ayette. Ve artık münafıklar da toplumun dışına itilmiş, adam yerine konmaması gereken bir grup olarak da kalıyordu. Evet, kıymetli dinleyiciler, münafıkların gerçekten Tevbe suresine deşifre edilmesi, foyalarının ortaya çıkması, İslam devletine ve toplumuna karşı takındıkları, taşıdıkları niyetlerinin ne olduğunun vahiy ile ortaya çıkarılmış olmasıyla münafıklar da gerçekten sarsıldılar, etkilendiler. Bir kısmı Abdullah bin Übey'in ölümünden sonra özellikle İslam'a biraz daha sıkı sıkı sarılmaya başladılar. Bir kısmı da dinlerine, eski dinlerine döndüler ve bir kısmı da münafıklık yapmak üzere devam ettiler. Günümüze kadar da işte toplumumuzda münafıkların neslini devam ettiren, Abdullah bin Übeylerin neslini devam ettiren nice münafıkların olması da demek ki pek garipsenmeyecek. Peygamberin komutan olduğu bir ordunun içerisinde, peygamberin başkan olduğu bir devlette, bir toplumda, peygamberin imam olduğu bir cemaatte, peygamberin komutan olduğu bir orduda, bir asker grubu arasında münafıklar varsa, bizde de olmaması için hiçbir gerekçe yok. Sadece şunu bileceğiz, peygamberin münafıklara karşı takındığı tavrı, o konuyu çok iyi teşhis etmemiz, Müslümanların bunlara karşı ne kadar uyanık kalmaları gerektiğini de peygamberden öğrenmemiz elbette gerekecektir. Evet kıymetli dinleyiciler, Tebuk gazvesinden geri kalan 3 şahıstan, 3 sahabiden söz edeceğimizi söylemiştik. Kâb bin Malik, Hilal bin Ümeyye, Murare bin Rabi. Bunların gerçekten başlarından geçen hadiseler de İslam toplumunun çok ince nükteleri, dersleri çıkarması gereken hadiseler. Bunları da kısaca temas ettikten sonra dersimizi bitirmeye çalışacağız. Medine'ye dönüşte Allah Resulü'nün huzuruna geldiler. Herkes bir mazeret ileri sürdü. Niçin geride kaldığını ortaya koydu. Bin bir dereden yalan sözler getirerek ortaya mazeretler getirdiler. Fakat bu 3 sahabi peygambere gelip doğruyu söylediler. Hiçbir mazeretlerin olmadığını, sadece nefislerine yenik düşerek geri kaldıklarını söylediler. Allah Resulü de Allah hükmedinceye kadar bekleyin dedi. Ve gerçekten beklediler. Müslümanlar bu 3 kişiyle ilişkiyi kesti peygamberin emri doğrultusunda. Bunun süresi 50 güne uzayacaktı. Ve toplumun yapısına bakın ki kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü bir emir veriyor. Vahiy gereği. Müslümanlar, Medine toplumunda yaşayan bütün Müslümanlar, Kâb, Hilal ve Murare'den ilişkilerini kesecekler. Kimse konuşmayacak bunlarla. Ve hemen emir yerine getiriliyor. Hiç kimse bunlara pas vermiyor. Ve Kâb anlatıyor. Ben diyor, Müslüman kardeşlerim yanından geçerken selam veriyordum. Akrabalarım vardı bu Müslümanlar arasında. Geçerken selam veriyordum, selam almıyorlardı. Hatta diyor Kâb, mescide gidiyordum. Tam peygamberin karşısında oturuyorum döndüğünde. Ona selam veriyordum. Belki mübarek dudaklarını görürüm, tebessüm eder. Ya da selamımın aldığını farkına varırım düşüncesiyle yanıp tutuşuyordum. Esselamu aleyküm diyordum fakat selam almıyordu. Ve Müslüman toplum Kâb ve diğer arkadaşlarını gerçekten bu şekilde mahsur durumda bırakmıştı. Yetmedi bu. Bir emir daha geldi. Bunlar hanımlarını terk edecekler. 40. günde. Geldi haber. Ve Müslümanlar buna da hazırdı. Hemen emir yerine getirilmesi gerekiyordu. Ve bu sahabiler hanımlarından da uzaklaştılar. Fakat tam bu yalnızlığın sırasında Kâb'e Bizans emirinden, Gassan emirinden birisi bir mektup getirdi. Mektubu açtı baktı Kâb. Müthiş bir şey isteniyordu. Diyordu ki mektupta Gassan emiri, o da fırsatını kullanmıştı. Tabi bu olayın oralara kadar duyulmuş olması, olayın vehametini ve önemini de bir kez daha ortaya koyuyor kıymetli dinleyiciler. Gassan emiri diyordu ki, bak diyordu peygamber seni yalnız bıraktı. Bu kadar beraberlik sonunda böyle oldu. Senin başına bu musibetlerin gelmesine ben tahammül edemiyorum, vicdanım sızlıyor. Gel yanıma, istediğini vereyim. İstediğin şekilde seni rahat bir şekilde yaşantığını imkan sağlayayım diyordu. Kâb mektubu okuduğu zaman işte bu da yepyeni bir imtihan, bir bela deyip mektubu yırtıp atıyordu. Ve pas vermiyordu, dikkat edin. Böyle bir ortamda, gerçekten Müslümanların inançlarıyla baş başa kaldıkları bir ortamda, böylesine zaaf bir durumda yakalanmak ve bu yakalandığı durumda da şeytanı alt etmek basit bir iş olmasa gerek. Fakat Kâb mektubu yırtıp atıyordu, pas vermiyordu. Ve daha sonra bu şekilde hayat sürdürmeye başladılar. Ancak vahyin gelmesi bekleniyordu. 50 gün geçmişti ki vahiy gelmişti. Vahiy geldiği zaman da gerçekten bakın Müslüman toplumun yapısına ki Müslüman toplum içerisinde bu 3 sahabinin kurtuluş ya da tevbelerinin kabul ediliş müjdesini birbirleriyle yarışırcasına vermek üzere yarışıyorlardı. Herkes ben bu müjdeyi vereyim diye yarışıyordu. Fakat Peygamber Aleyhisselam'a bakıyoruz. Onun hane-i saadetinde hanımlarından bir tanesi bu müjdeyi, yani bu üç sahabin affedildiği, Allah tarafından bağışlandığı haberini, müjdesini vereyim diyordu annelerimizden bir tanesi de. Peygamber Aleyhisselam şöyle diyordu. Ne yapıyorsunuz? Eğer böyle yaparsanız halk bu gece sizi uyutmaz diyordu. Evet, halk sizi uyutmaz eğer haberi duyarsa. Bu müjdeli haberi, bu sevinçli haberi. Ya da müjdelendiği zamanki bir duruma bakalım. Sahabiden bir tanesi kalkıyor. Sabahın daha erken saatlerinde, şafak vaktinde bir tepeye çıkıyor ve ilan ediyordu. Ey Kâb, müjdeler olsun, affedildiniz diye. Bu ne sevgi? Bakınız, gerçekten toplum öylesine bir organize toplum ki, üzüntüleriyle birlikte, sevinçleriyle birlikte, üzüldükleri zaman hep birlikte, sevindikleri zaman hep birliktedir. Ve Allah Resulü ile birlikte olan bu Müslümanlar acılarını paylaşıyorlardı. Birinin acısı diğerini etkiliyordu. Birinin sevinci diğerinin sevinci olarak ortaya çıkıyordu. Günümüzdeki Müslümanların çok iyi düşünmesi gereken bir tablodur bu. Bırakın dışarıdaki, bırakın kıtalar ötesindeki Müslümanların acılarını, dertlerini benliğimizde hissetmek, bunu bir tarafa bırakın. Kendi bulunduğumuz kasabada, memlekette, sokakta, ilde bile, şehirde bile bir Müslüman diğer Müslümanın sıkıntısını, sevincini paylaşamıyorsa gerçekten bizimle asr-ı saadet Müslümanı arasındaki mesafenin, uçurumun ne kadar derinleştiğini de kestirmek zor olmayacak elbette. Evet, kıymetli dinleyiciler, belki de önümüzdeki dersimizde siyer sohbetlerini bitirmeye çalışacağız. Önümüzdeki ders özellikle bu geride kalan Tebuk gazvesinde geride kalan üç Müslümanın durumları hakkında Rabbimizin bize bildirmiş olduğu ayeti de belirtmek suretiyle, daha sonra da Peygamberimizin veda hacı ya da daha öncesinde meydana gelen Ebu Bekir'in emirliğinde gerçekleşen hac olayını da gündeme getirdikten sonra Peygamber Aleyhisselam'ın siretini de noktalamış olacağız. Önümüzdeki derse bu konularla birlikte olmak dilek ve temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyorum.